Bugün kutsal kitap okumamız Yaratılış kitabının 37. bölümünden 37 1'den 28'e ve 50. bölüm 15'ten 21'e. Evet, Yaratılış 37 1 28 50 15'ten 21'e.
Yakup Kenan ülkesinde babasının göçebeliklerindeki ülkede yaşadı. Yakup'un kuşakları bunlardır. 17 yaşındaki bir oğul olan Yusuf abileriyle birlikte sürüyü otlatıyordu. Genç delikanlı olduğundan babasının karıları Bilha'nın oğullarıyla ve Zilpa'nın oğullarıylaydı. Ve Yusuf babalarına onlarla ilgili kötü bir söylenti getirdi. İsrail Yusuf'u bütün oğullarından daha çok seviyordu. Çünkü ihtiyarlığının oğluydu. Onun için ayaklara sarkan çok renkli bir kaftan yaptı. Fakat babalarının onu bütün abilerinden daha çok sevdiğini görüp ondan nefret ettiler. Ve ona iyilikle konuşamıyorlardı. Yusuf bir rüya görüp kardeşlerine açıkladığında ondan çok daha fazla nefret ettiler. Onlara gördüğüm rüyayı işitin. İşte biz tarlanın ortasında demetleri bağlıyorduk. İşte benim demetim kalktı ve dimdik durdu. Ve işte sizin demetleriniz onun çevresinde toplanıp benim demedime eğildiler dedi. Abileri ona gerçekten de üzerimize hüküm mü süreceksin ya da üzerimizde hakimiyet mi kuracaksın dediler. Böylece rüyalarından dolayı ve sözlerinden dolayı ondan çok daha fazla nefret ettiler. Sonra bir rüya daha gördü. Ve işte başka bir rüya daha gördüm. İşte güneş, ay ve 11 yıldız bana eğiliyorlardı dedi. Fakat babasına ve abilerine anlattığında babası onu azarlayıp ona görmüş olduğum bu rüya nedir? Ben, annen ve abilerin gerçekten de senin önünde yere mi eğileceğiz dedi. Ve abileri onu kıskanmışlardı fakat babası bu sözü aklında tuttu. Abileri sürüyü Şekem'de otlatmaya gitmişlerdi. Ve İsrail Yusuf'a, abilerin sürüyü Şekem'de otlatmıyorlar mı? Gel seni onlara göndereceğim dedi. Ve ona buradayım dedi. Böylece ona lütfen abilerin iyi durumda mı ve sürüyü iyi durumda mı ve sürü iyi durumda mı git gör ve bana bir haber getir diyerek onu Hebron Vadisi'nden gönderdi ve o Şekem'e geldi. Ve bir adam onu tarlalarda dolaşırken buldu. Ve adam ona ne arıyorsun diye sordu. Abilerimi arıyorum. Lütfen bana nerede otlattıklarını söyleyin dedi. Ve adam onlar çekilip gittiler. Çünkü Dotan'a gidelim dediklerini duydum. Böylece Yosef abilerinin ardından gidip onları Dotan'da buldu. Onu uzaktan gördüler ve onlara yaklaşmadan önce onu öldürmek için komplo düzenlediler. Her kardeşe işte rüyalarının efendisi geliyor. Gelin şimdi onu öldürüp su kuyularından birine atalım. Sonra vahşi bir hayvanın onu parçalayıp yediğini söyleriz. Bakalım onun rüyalarına ne olacak dediler. Fakat Ruben duyunca onu onların elinden kurtararak canına kıymayalım dedi. Ve Ruben onu onların elinden kurtarıp babasına geri götürmek için onlara kan akıtmayın. Onu çöldeki şu kuyuya atın. Fakat ona el sürmeyin dedi. Böylece Yosef abilerine geldiği zaman giydiği çok renkli kaftanını üzerindeki kaftanını çıkarttılar. Ve onu alıp bir kuyuya attılar. Kuyu boştu. İçinde hiç su yoktu. Sonra ekmek yemeye oturdular. Gözlerini kaldırdıklarında Gilead'dan İsmaililerin bir kervanının geldiğini gördüler. Develeri Mısır'a indirmek üzere baharat, pelesenk ve mür taşıyarak geliyorlardı. Sonra Yahuda kardeşlerine kardeşimizi öldürüp kanını saklamak ne kazandırır? Gelin onu İsmaililere satalım ve elimiz ona karşı olmasın. Çünkü o kardeşimizdir, etimizdir dedi. Ve kardeşleri onu dinlediler. Sonra Midyanlı adamlar tüccarlar geçtiler ve Yosef'i çekip kuyudan çıkardılar ve onu İsmaililere 20 gümüş şekere sattılar. Sonra Yosef'i Mısır'a götürdüler. Yusuf'un abileri babalarının öldüğünü gördüklerinde belki Yusuf bize karşı kin tutacak ve ona yapmış olduğumuz tüm kötülüğü kesinlikle bize geri verecektir dediler. Sonra Yusuf'a haber gönderip şöyle dediler. Baban ölümünden önce Yusuf'a şöyle diyeceksin diyerek emretti. Lütfen abilerinin isyanlarını ve onların günahını affet. Çünkü sana kötülük yaptılar. Ve şimdi lütfen babanın tanrısının hizmetkarlarının isyanını affet. Onlar onunla konuşurlarken Yusuf ağlıyordu. Abileri de gelip onun önünde yere düştüler. Ve işte biz senin hizmetkarlarınız dediler. Fakat Yusuf onlara şöyle dedi. Korkmayın. Ben Tanrı'nın yerinde miyim? Siz ise bana karşı kötülük planladınız. Fakat Tanrı bugünkü durumu hazırlamak için birçok halkı yaşatmak üzere bunu iyilik olarak planladı. Şimdi korkmayın. Sizi ve ufaklıklarınızı besleyeceğim. Böylece onları yatıştırıp kalplerine konuştu. Amin.
Evet, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un ve Yusuf'un başına gelenler Tanrı'nın vaatlerinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Aslında Tanrı'nın karakterini de gösteriyor. Tanrı'nın vermiş olduğu vaatleri nasıl yerine getireceğini de gösteriyor. Evet, Tanrı vaatlerini yerine getirmek için günahlı insanları kullanıyor. Azizleri kullanmıyor, değil mi? Rab vaatlerinin yerine gelmesi için günahlı insanları kullanıyor. İbrahim'in yaşamında gördüklerimiz, bir Hristiyan'ın iman yaşamında gördüğümüz bocalamaları gösteriyor. Yakup'un yaşamındaysa halk ne kadar kötülük yaparsa yapsın, Tanrı'nın lütfunu göstermeye, Tanrı'nın lütuf göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Evet, Tanrı'nın lütfu insanın yaptığına değil, kendi kararına bağlıdır. Bizler ne yaparsak yapalım lütuftan düşemeyiz. Bizim yaptığımız bir işle alakalı değil bu. Bu tamamen Tanrı'ya bağlıdır, Tanrı'nın kararına bağlıdır. Yusuf'un yaşamında Tanrı'nın görünmez elini fark ediyoruz. Tanrı'nın ilahi takdirini görüyoruz. Tanrı'nın hareketini görüyoruz Yusuf'un yaşamında. Tanrı ilahi takdiriyle insanların kötülüğünü kullanarak amacına ulaşıyor. İyi amacını yerine getiriyor. Yaratılış kitabını özetlerken esas konuyu aklımızdan çıkarmayalım. Yaratılış kitabı Tanrı'nın krallığının yeryüzünde kurulmasıyla ilgilidir. Yeryüzünde kurulmasıyla ilgili Tanrı'nın krallığının. Evet, yaratılış 1-2'de bir krallık kuruluyor. Ama 3. bölümde şeytanın güçlerinin saldırısına uğradığını görüyoruz bu krallığın. Günaha düşüşten sonra Tanrı'nın halkının hikayesi devam ediyor. Adem günaha düştükten sonra, cezalandırıldıktan sonra artık her şey bitmiş sayılmıyor. Bu hikaye devam ediyor. Artık herkes Aden bahçesinin doğusunda Tanrı'nın cennetinden uzakta yaşamaya başlıyor. Aden'den atılarak bu cezayı çekmeye başlıyorlar. Tanrı'nın cennetinden uzakta yaşamaya başlıyorlar. Evet, Aden bahçesi de Tanrı'nın cennet bahçesi değildi, değil mi? Biz bu Aden bahçesine de dönmüyoruz. Yani bizim amacımız veya Adem'in amacı böyle bir şey de değildi. Bu bahçeye geri döneyim amacıyla yaşamıyordu. Adem o bahçenin bir sınav bahçesi, sınama bahçesi olduğunu biliyordu. Orada iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı vardı. Cennet bahçesinde ise yaşam ağacı var, değil mi? Cennette yaşam ağacı var. Yani bizler bu Aden'e dönmüyoruz. Atıldığımız yere geri dönmüyoruz. Tanrı'nın krallığını yeniden kurmak için hazırlık yaptığını görüyoruz. Mısır'dan çıkış 19'da Sina Dağı'nda Tanrı'nın krallığının prensip olarak ilan edildiğini görüyoruz. Yeşu'nun günlerinde de yasanın gereklerine uyulduğunu görüyoruz. Evet, bu nedenle yaratılış kitabına aslında krallığa ön söz diyebiliriz veya ilk söz diyebiliriz. Veya esas adını kullanalım. Başlangıç diyebiliriz. Yaratılış kitabı Bereşit kitabıdır. Başlangıç kitabıdır. Başlangıçlar kitabıdır. Krallığa ön sözdür. Yaratılış kitabı biz şu soruya cevap veriyor. Tekrar Tanrı'nın huzuruna çıkacak mıyız? Veya Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek miyiz? Adem bahçesine tekrar nasıl gireceğiz değil. Cennete girebilecek miyiz? Hatta o sınamadan geçebilecek miyiz? Sorusuna cevap veriyor. Evet. Bu nefrete sebep olan olayları bir hatırlayalım. Yakup'un kardeşlerinin nefretine bakalım. Ve bu nefrete sebep olan olayları bir hatırlayalım. İlk olarak Yusuf kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babası Yakup'a ulaştırıyordu. Böyle birisini tanıyor musunuz? Veya ailenizde böyle birisi var mı? İşte abim bunu yaptı, kardeşim bunu yaptı, ablam bunu yaptı diyen birisi var mı ailenizde? Mutlaka vardır.
Kendini gösteriyor.
Evet, birbirlerine işaret edenler olabilir. Veya okulda hocam işte Ahmet bunu yaptı, işte hocam bu şunu yaptı falan diyen. Sen yapıyor musun öyle şeyler? Veya tanıyor musun yapanları?
Hatırlıyorum.
Evet. Yani biraz kızarsınız değil mi bu duruma? Burada da tabii Yusuf kardeşlerinin yaptıklarını, bütün kötülükleri hemen babasına yetiştiriyordu. Evet, Yusuf babası Yakup'a hemen bildiriyordu. Biz ne diyoruz Türkçe'de bunlara? Jurnalci mi diyoruz? İspiyoncu diyoruz. Başka ne diyoruz? Bir sürü Gammaz. İsim. Efendim, gammazlama. Evet. Bu tür isimler veriyoruz. Hatta diğer oğulları için yaptırmadığı renkli bir giysiyi babası Yakup Yusuf'a yaptırmıştı. Üçüncü ayette bunu görüyoruz. Son olarak Yusuf'un rüyalarını abilerine anlatması onları kızdırmıştı. İşte ben sizin rüyamda başınız oluyorum. Böyle en küçüğünüz benim ama böyle en büyüğünüz ben oluyorum. Hepiniz benim himayeme giriyorsunuz. Bu da tabii abilerini kızdırıyor. İşte bu nedenle Yusuf'tan nefret ediyorlardı. Burada Yusuf'un doğruluğuna rağmen acı çekmekte olduğunu görüyoruz. Rab İsa Mesih de tüm doğruluğuna rağmen aynen Yusuf gibi acı çekmişti. Veya Yusuf Mesih'in çekeceği acılar gibi bir acı çekmişti. İsa Mesih hiçbir kötülük yapmadığı halde bizim günahlarımız için çarmıha gitti. Evet, Yusuf'un yaşamı aslında Mesih'e işaret ediyor. Onun da Mesih'ine, onun da kurtarıcısına işaret ediyor. Yusuf'un başına gelenler Mesih'in başına gelecekleri gösteriyordu. Yusuf'un köleliğe satılmasına sebep olan rastlantılara bir bakalım. Şimdi tabii rastlantılar diyoruz. Biz rastlantılara, şansa aslında inanmıyoruz. 1. Samuel 6'da da aslında rastlantı diye bir şey var mı diye bir deney yapılıyor. Şans eseri bir şey oluyor mu? Rastlantı diye bir şey oluyor mu acaba diye bir deney yapılıyor. Filistliler ahit sandığını ele geçirmişlerdi. Filist bölgesinde tutuyorlardı ve bunu İsrail halkının elinde değildi. Ne diyorlar? Bütün Filist halkı hastalandıktan sonra işte üzerlerinde uğurlar çıkmaya başladıktan sonra acaba bunlar rastlantı sonucu mu oluyor? Şans eseri mi başımıza geliyor yoksa takdiri ilahi mi? Tanrı'nın ilahi takdiriyle mi bunlar bizim başımıza geliyor diye bunu soruyorlar. Ve sonunda yeni doğum yapmış, yeni buzağılamış inekleri arabaya koşuyorlar. Ayıt sandığını bunun üzerine koyuyorlar ve normalde yeni doğum yapmış inekler doğrudan yavrularına giderler. Köyde yaşayanlar bunu biliyordur. Ayıramıyorsunuz, çok zor ayırıyorsunuz bu anne inekle buzağısını, yavrusunu. normal şartlarda doğa gereği yavrularına gitmesi gereken bu iki inek doğrudan Beit Şemeş'e doğru gidiyor. Yani İsrail bölgesine doğru gidiyor ve tabii Filistinler de bütün başlarına gelenlerin aslında Tanrı'nın elinden geldiğini görüyorlar. Rastlantı değilmiş demek ki diyorlar. Evet, bizler de rastlantıyı Tanrı'nın gizli eli diye tanımlıyoruz. Rastlantı Tanrı'nın gizli elidir. Tanrı'nın ilahi takdiridir. Olayların böyle gelişmesi Tanrı'nın planıydı. Yakup başkasını yollayabilecekken neden Yusuf'u kardeşlerine yolluyor? Değil mi? Yakup abilerinin Yusuf'tan nefret ettiğini biliyor olmalıydı. Şekem sürülerini gütmeleri için uygun değilse, Şekem bölgesi uygun değilse neden Dotan'a gidiyorlar? Çünkü Dotan Suriye ve Mısır arasındaki deve kervanlarının geçtiği yoldaydı. Yani bütün bu rastlantıları veya işte Rabbin eli bütün bunları hazırlıyor. Yusuf'un abilerinin pek merhametli olmadıklarını biliyoruz. Yaratılış 34'ten. Buna rağmen Yusuf'u neden hemen öldürmediler? Yani bu kadar merhametsiz oldukları halde Yusuf'u neden hemen öldürmüyorlar? Değil mi? Deve kervanı neden tam bu olaylar gerçekleşirken geliyor? Yani düşünün belki oradan ayda bir deve kervanı geçerken neden tam bu olaylar gerçekleşirken buradan bu olaylar gerçekleşiyor? Veya bir deve kervanı neden bu olaylar gerçekleşirken oradan geçiyor? Dotan kervan yolundaydı ama bir kervanın oradan geçmesi aylar sonra da olabilirdi. Midyanlı tüccarlar Yusuf'u ellerinde tutmak yerine neden Potifar'a sattılar? Değil mi? 36. ayette Potifar'a sattıklarını görüyoruz. Kendi ellerinde de tutabilirlerdi. Böyle bir çocuğu, böyle bir genci, böyle güçlü bir genci kendi amaçları için de kullanabilirlerdi. Ama Potifar'a sattılar. Neden? Okuduğumuz ayetler tabii bu soruları cevaplamıyor. Ama Romalılar 8:28 şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Heidelberg Kateşizmi'nin 10. sorusu da şöyle diyor. Tanrı'nın ilahi takdirinden ne anlıyorsunuz? İlahi takdir bütün güçlere egemen ve hazır kudretiyle Tanrı'nın gökleri ve yeri ve tüm yaratıkları, yaprakları ve çimleri, yağmuru ve kuraklığı, verimlilik ve kıtlık yıllarını, yiyeceği ve içeceği, sağlığı ve hastalığı, bolluğu ve fakirliği kendi eliyle yönlendirdiği gücüdür. Aslında başımıza gelen hiçbir şey şans eseri değildir. Fakat onun baba elinden gelir. Başımıza gelen hiçbir şey şans eseri veya rastlantı sonucu değildir. Fakat onun baba elinden gelir. Evet, Pavlus'un Efesliler 1:11'de de dediği gibi her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Evet, bu ne anlama geliyor? Tanrı kötü ve günah işleyen bir Tanrı mı? Hayır, ama Tanrı kötülüğü kendi iyi amaçları için kullanıyor. Abileri Yusuf'tan nefret ediyorlar ve Yusuf'u bu nefretlerinden dolayı köleliğe satıyorlar. Birisi köleliğe satıldıktan sonra, hele hele böyle bir kervan geçerken bir köleliğe satıyorsanız, şunu biliyorsunuz, yani asla bu çocuğu bir daha görmeyeceklerdi. Bu kervanın nereye gittiği belli değil. Hani gidiyor ama çocuk o kervandan sonra nereye gidecek, nereye bırakılacak, nereye satılacak belli değildi. Abilerin nefreti bu kadar büyük bir nefret. Ve köleliğe satıyorlar. Yusuf'un hikayesi tam o köleliğe satılmadan sonra bitti derken yeniden başlıyor. 39. bölümde Yusuf'un Potifar'ın evinde rahat olduğunu görüyoruz. Evet, Yusuf'un doğruluğu, Yusuf'un başını yine burada belaya sokuyor. Evet, rahat ama doğru bir insan olduğu için bu doğruluk Yusuf'un başını bir belaya sokuyor. doğru hareket ettiği için yine köleleşiyor. Ve bu sefer zindana atılıyor. Doğruluk tabii her zaman mutluluk getirmiyor. Doğru hareket etmeye çağrılıyoruz. Ama doğru hareket ettiğiniz için de bunun size mutluluk getireceğini düşünmeyin. Tanrı Yusuf'a rüyaları yorumlama armağanı veriyor. Ve Yusuf 2 sene bu zindanda kalıyor. Bu Yusuf, bu kahraman, bizim kahramanımız diyelim. 2 sene haksız bir şekilde zor bir zindan hayatı yaşıyor. Evet, bu 2 sene boyunca nerede Tanrı? Evet, 2 sene boyunca Tanrı'nın nerede olduğunu sormuş mudur acaba? Tanrı'nın amacının yerine gelmesi için Yusuf'un zindanda kalması gerekiyordu. Ve sonra Tanrı Yusuf'u Firavun'un evine kadar götürüyor. Yusuf'u o 2 sene zindanda tuttuktan sonra Firavun'un evine kadar götürüyor. Acı çekerken, sıkıntılardan geçerken Tanrı her zaman bizimledir. Ama Tanrı'nın bizimle birlikte olmasını farklı şekillerde yorumlamayalım. Tanrı bizimledir ama bunu yanlış anlamayalım. Her zaman her istediğimizi elde edeceğimiz anlamına gelmiyor bu. İşte bir hastalığımız olduğunda o hastalıktan kurtulacağımız anlamına gelmiyor. Veya bir şeylere ihtiyacımız olduğunda o şeyleri elde edeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Önemli olan bizim amacımız veya bizim isteklerimiz değil. Önemli olan Tanrı'nın amaçlarıdır. Biz de dua ederken Tanrı'nın amaçları bizim hayatımızda gerçekleşsin diye dua edelim. Benim amacımla Tanrı'nın amacı farklı olmamalı. Biz Tanrı'nın isteği neyse o olsun diyelim. Aynen Mesih çarmıha gitmeden önce senin isteğin olsun diye nasıl dua ettiyse biz de aynı şekilde Rabbin isteği hayatımızda gerçekleşsin diye dua etmeliyiz. Bu nedenle Tanrı kendi amaçları için bizi kullansın. Evet, Tanrı zaten kendi amaçları için bizi kullanıyor. Tanrı bizleri kendi amacına göre kullanırken bazen zorlu yollardan geçirebilir bizi. Ama bizimle olduğunu, rehberimiz olduğunu ve bizi asla terk etmeyeceğini unutmayalım. Bakın Tanrı kutsal yazılarda halkına nasıl sesleniyor? Yaşaya 41:8-10'da şöyle diyor. Ama sen ey kulum İsrail, seçtiğim Yakup soyu, dostum İbrahim'in torunları. Sizleri dünyanın 4 bucağından topladım. En uzak yerlerden çağırdım. Dedim ki sen kulumsun. Seni seçtim, seni reddetmedim. Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım diyor. Sonra Yeşaya 43:1-2. Ey Yakup soyu, seni yaratan ey İsrail, sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor. Korkma. Çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak diyor. Yeşaya 48:10-11'de şöyle diyor. Bakın gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım. Sıkıntı ocağında denedim. Bunu kendim için, evet kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem. 1. Petrus 1:3-9'da da şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Evet, işte Tanrı'nın iyiliği budur. İleride başımıza birçok şey gelecek ama bunların hepsi Tanrı'nın amacına uygun bir şekilde gerçekleşecek. Başınıza gelen her şeyi bu şekilde görmeniz gerekiyor. Başımıza birçok şey gelecek. Bize iyi ya da kötü görünen birçok şeyi yaşayacağız, tecrübe edeceğiz, göreceğiz. Ama bütün bunlar Tanrı'nın iyi amacına uygun bir şekilde başımıza gelecek. Evet, Yusuf'un Mısır'da iktidara gelmesinin amacına bir bakalım. Rab Yusuf'u Firavun'un evine yerleştiriyor. Yusuf tüm Mısır'da en güçlü ikinci adam konumuna geliyor. Neden her şey bu şekilde gerçekleşiyor? Abilerinden bir şekilde öç alması için mi? Yani kendisini kuyuya atan, daha sonra kendisini satan, köleliğe satan bu abilerinden öç alma düşüncesinde mi acaba? Veya Tanrı'nın amacı böyle bir şey mi? Mısır'da ve dünyanın her yerinde büyük bir kıtlığın başladığını görüyoruz. Yine Yaratılış 41, 56-57'de şöyle diyor. Evet, 41, 56-57. Böylece açlık tüm ülkeye yayılmıştı ve Yusuf ambarların içinde bulunan her şeyi açıp Mısırlılara sattı. Çünkü Mısır ülkesindeki açlık çok sertti. Yeryüzünün tümünde açlık çok sert olduğu için yeryüzünün tümü Mısır'a, Yusuf'a tahıl satın almaya geliyorlardı, diyor. Evet. Evet, Mısırlılara, evet. Böylece Yusuf'un abileri de bu Mısır'daki tahılın, buğdayın bolluğunu işitiyorlar. Buğday satın almak için, tahıl satın almak için Mısır'a gidiyorlar. 42-43. Ayetlerde. Sonuç olarak Tanrı Yakup'un ve tüm ailesinin Mısır'a taşınmasını sağlıyor. Burada tabii Yusuf'un onlardan intikam almaya çalışmadığını görüyoruz. Hatta onları ne kadar özlediğini, onlara nasıl iyi davrandığını görüyoruz. Ve bu şekilde tüm İsrail'i, neredeyse 70 kişi kadarlar, Mısır'a çağırıyor. Yaratılış 46-27'de şöyle diyor. Yusuf'un Mısır'da doğan iki oğluyla birlikte Mısır'a göçen Yakup ailesi toplam 70 kişiydi. Evet, Yusuf'un abilerinin yaptıkları kötülüktü ama Yusuf'un abilerinin yaptıkları kötülük iyiydi. Yusuf'un köleliği de iyiydi. Eğer Yusuf köle olmasaydı, eğer Yusuf Mısır'a kadar gitmeseydi, Potifar'ın yanında bulunmasaydı, zindana atılmasaydı, daha sonra saraya geçmeseydi, İsrail, Tanrı'nın İsrail'i kıtlıktan kırılırdı, değil mi? Tanrı İsrail'i Yusuf'u hazırlayarak, Yusuf'u sarayda hazırlayarak İsrail'i Mısır'ın Goşen bölgesine, en verimli bölgelerine yerleştiriyor. O bölgeye yerleşmesini sağlıyor. Evet, bütün bunlar Tanrı'nın iyi amacı doğrultusunda oldu. Yusuf'un abilerinin yaptıkları kötülük iyiydi. Yusuf'un köleliği de iyiydi. Bütün bunlar neden oldu? Tanrı'nın antlaşma halkının korunması için oldu. Evet, kıtlık sırasında 70 kişi olan Tanrı'nın halkı Mısır'a gelerek açlıktan kurtuldular. Evet, Rab Yahuda'yı düşünüyor. Çünkü Rab Yahuda'nın soyundan gelecekti. Rabbimiz İsa Mesih Yahuda'nın soyundan gelecekti. Tüm günahlarına ve tüm itaatsizliklerine rağmen Rab onları koruyor. İşledikleri bu günaha rağmen, Yusuf'u satmalarına rağmen, köle olarak satmalarına rağmen, Yusuf'un tüm başına gelen her şeye, her kötülüğe rağmen Rab amacını gerçekleştiriyor ve Rab bu halkı koruyor. Ve son olarak Tanrı'nın aklında bizler varız. Bugün ona iman edenler, Tanrı'nın aklında olanlar. Bizler Tanrı'nın yeni antlaşma halkıyız. Yeni antlaşma halkı olan kilise bugün Tanrı'nın İsrail'idir. Bizler Tanrı'nın gerçek halkıyız. Tanrı'nın İsrail'iyiz. O zaman Yusuf'u takip edip İsrail'e gelen, Goşen'e, Mısır'a gelen bu 70 kişi Tanrı'nın halkıydı. Tanrı'nın iman ailesi dediği halktı. O halk o gün ne idi ise bugün de biz oyuz. Biz onun yerine geçmiyoruz. Biz her zaman eski antlaşmadaki iman ailesi olarak tanındık. Bugün de bu şekilde devam ediyoruz. Yani kilise gerçek İsrail'dir. Kilise gerçek Tanrı'nın gerçek İsrail'idir. Tanrı eski antlaşma halkını nasıl koruduysa onun oğluna iman edenleri de aynı şekilde koruyor. Sizler de aynı şekilde korunuyorsunuz. Bizi sözüyle ve ruhuyla yönetmeye devam ediyor. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.